Herkese merhabalar. Üretim bandına hoş geldiniz. Bugün paraşütün remote'a geçişini konuşacağız. Bugünkü katılımcılarımız Zoom'dan. Maalesef tabii Covid olduğu için yakın temasla podcast çekemiyoruz. Bugün katılımcılarımızı bir tanıyalım. Aynı zamanda üretim bandı tekniğin de hostu Ender Ahmet Yurt. Paraşüt developer olarak çalışıyor. Alper Ersoy paraşütün head of design'ı. Ve Emre Atmaca paraşütün lead PM'i. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk.
Selam, hoş bulduk.
Bugünü çekme amacımız aslında hem bir beraber bir podcast çekelim hem de korona sebebiyle herkes remote'a geçti. Bizim de remote'a geçişle alakalı veya remote'la alakalı her zaman konuştuğumuz bir konuydu aslında bu. Ama tabii bu geçiş nasıl oldu, nerelerde zorlandık, nereler çok kolaydı, bundan sonrası için remote'a bakış açımız vesaire onları biraz konuşmak istiyoruz. Deyip aslında ben biraz hani şeyini anlatayım ya, paraşüt tarafında ne yaptık? Biz 13 Mart'ta deneme amaçlı, ki bir cuma günüydü, deneme amaçlı dedik ki işte cuma günü ofise gelmeyin, remote çalışacağız. Sonra bakacağız dedik. Sonra zaten galiba ilk vakalar açıklandı vesaire gibi gitgide artmaya başladı. Sonra zaten bir daha da ofise gitmedik. Öyle bir başlangıcımız oldu. Sizin için nasıl geçti bu? Alper senle başlayalım.
Tamam. Gerçekten çok ani bir geçiş oldu. Deneme yapıyoruz zannediyorduk ama aslında şeymiş. Hemen öncesiymiş. Yani deneme yapıp ofise dönüp bir şeyleri düzeltecek vaktimiz olmadı. O deneme süreci başarılı geçti ve hemen üst üste gelince senin de söylediğin gibi vakayla hiç tekrar ofise gitmeden doğrudan geçmiş olduk. Yani en önemli fark tabii iletişim biraz zorlaştı. Yani çok daha fazla efor istiyor insanlarla konuşmak. Geçiş dönemimiz biraz ani olduğu için tabii böyle yavaş yavaş bir alıştırma yapamadık. Zaten iş yapı şekli remote olan şirketlerin çalışanları bu salgının başlangıcında işte nasıl yazarak çalıştıklarını anlatıyorlardı ama biz o geçiş dönemini çok ani yaşadığımız için bir anda yazmaya geçemedik. Bence en şey kısmı, zorlayıcı kısmı bu oldu. Yine konuşmayı aradık ve insanları bir araya getirmek, herkes farklı yerlerde biraz efor istemeye başladı. Ki zaten bence biriyle karşı karşıya olup da konuşmaktan çok farklı video üzerinden konuşmak. İki kişi karşılıklı konuşuyor olsa bile bana yüklediği ekstra bir gerginlik oluyor. Ben böyle bir şey yaşıyorum. Acaba şu an beni duyuyor mu? Beni anlıyor mu? Bu tarz bir şey oldu üzerinde.
Bu niye ekstra gerginlik yaratıyor ki sende?
Neden yaratıyor? Aslında nedenini tam bilmiyorum ama acaba teknik bir sorun var mı? Duyuluyor mu? Aynı anda konuşma problemim var. İşte iki kişi normalde aynı ortamda bulunup karşılıklı konuştuklarında birbirlerinin laflarını rahatlıkla kesebiliyorlar. Konuşmanın normal akışı o oluyor. Ama video konferans ile karşılıklı iletişim kurarken bu dinamik yok bence. Yani biraz daha böyle bekleyerek konuşmak, karşındakinin söyleyeceğini bitirmesini beklemek vesaire gerekiyor. Bu biraz da bir doğallığı götürüyor bence. Özellikle iki kişiden üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye çıktığında iyice artıyor. Bir orada bir takip etmek zorundasın. Başka biri bir şey söylüyor mu şu an? Araya girebilir miyim? Söyleyeceğim şey hala relevant mı gibi? Yani hala söylemeye değer bir şey mi gibi? Bir yük geldiğini düşünüyorum. Öyle bir şey hissediyorum. Belki o yüzden biraz daha zorlayıcı buluyorumdur.
Anladım. Ya bana, ya ben ön yargılıydım açıkçası remote'a karşı. Bir şey bildiğimden değil de yani zor geleceğini düşündüm açıkçası bana. Ama hiç zor gelmedi ya. Yani hem paraşüt için hem de hani kişisel olarak baktığımda sanımdan çok daha kolay oldu. Biraz şeyle kıyaslıyordum belki ondan dolayı bir şey vardı yani hani atıyorum bizim ofiste her zaman şey imkanı vardı. Eğer o gün evden çalışmak istiyorsan evden çalışabiliyordun. Ama ya yani herkesin ofiste olduğu bir tek senin evden olduğun düzende ya çok verimli geçmiyordu açıkçası. Ondan belki bir ön yargım vardı ama herkes remote olunca, herkes evden çalışınca o şey kalktı. Yani tam tersine belki de daha verimli olmaya bile başladı. Benim için en azından öyle oldu.
Yani bence kesinlikle bir günü evden çalışma almakla hani tamamen remote'a geçmek bambaşka. Yani bambaşka deneyimler. Eren doğru, yani aynı noktadayız o konuda. Yani bana da ilk başta Alper'in dediği gibi böyle biraz bir bocalama oldu yani ilk 2-3 gün. Ama zaten tempo yüksekti ve hani devam ettik işlere. Sonra zaten göz açıp kapayıncaya kadar adapte olduğumuzu gördük. Yani şey diyemem, şu anda en iyi remote deneyimi yaşıyoruz, olabilecek en optimize hale getirdik diyemem. Hala yani iyileştirmeye devam ediyoruz. Ama dediğin gibi kesinlikle gözle görülür bir şekilde, ölçülebilir bir şekilde verimin arttığını söyleyebiliriz. Yani benim için fokus olmak kolaylaştı. Kesinlikle daha rahat fokus olabiliyorum. Ama hani ilk haftalarda, ilk bu hadi deneyelim deyip de cuma günü geçtikten sonra ve sonraki hafta aslında ilk tabii ki tepkimiz şu yönde oldu benim gözlemim. Ofiste ne yapıyorsak fiziksel olarak aynalarını uzaktan araçlarla yapmak gibi bir şeye gittik. Yani ilk tabii ki refleks olarak çok doğal. Ve
mesela ne gibi örnekler verebilirsin burada?
Yani mesela işte normalde ayaküstü birbirine soracağım bir şey için Slack'ten birbirimizi videolu aramaya başladık. Yani hala senkron bir iletişim götürmeye çalışıyorduk aslında farkında olmadan. Şimdi mesela 2 ayı neredeyse geçtik galiba, bir hafta falan. Şimdi artık daha asenkron gittiğini görüyorum. Şimdi elimiz hemen böyle bir video aramasına gitmiyor da işte bir mesaj atıp o mesaja karşı taraf ne zaman geri dönüş yaparsa o zaman cevap almaya göre bir ritim tutturabiliyoruz. Bence bu özellikle remote'un yani en büyük artısı ne oldu dersen, bana sorarsan, remote'u öğrenmeye başlamak oldu bence. Yani bütün diğer karanlık taraflarını bir kenara koyuyorum. Bu işte ilk başlardaki yaptığımız şeyler birazcık over communication denilen, hani biraz da bunu cesaretlendirdik aslında başta. Çünkü yani bu şeyi koymak lazım. Yani bu böyle sadece bir remote değil, bir işte pandemi altında bir remote yaşıyoruz. Dolayısıyla hani işin bir de o boyutu var. Bundan ayrı düşünmek çok kolay değil. Hani remote'u ne kadar tecrübe etsek de bir taraftan da sosyal izolasyon gibi işte hani bütün dünyadaki kötü haberler, kayıplar gibi hani bir sürü sosyal boyutu da olan bir şey yaşıyoruz. Psikolojik boyutları olan bir şey yaşıyoruz. Hani remote bunun içerisindeki eksenlerden bir tanesi. Öyle bakınca ilk haftalarda bizde tabii hem o olayların şaşkınlığı, hani haberleri daha yakından takip etmek, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, bir yandan işleri takip etmek, hem onun şaşkınlığıyla hem de işte remote'u daha önce deneyimlememiş olmaktan ötürü biraz iletişimin dozunu arttırmıştık. Anlamaya çalışıyorduk yani nasıl yapmak lazım diye. Şimdilerde daha dengeli bir yere geldi diyebilirim.
Şeyden biraz bahsedebilir miyiz ya? Ya ürün takımı içerisindeki... Şimdi hani biz hatırlatalım, biz ürün takımları içerisinde çalışıyoruz. Yani PM, designer ve developerlar bir ürün takımı oluşturuyor. Ve bu ürün takımları arasında her hafta yapılan iletişim noktaları var. Onları neye çevirdik, neye evirdik remote'da? Daha doğrusu neydi, ne yaptık? Onlardan biraz bahsedebilir misin?
Ben bir şey demek istiyorum aslında Emre'ye ithafen. Biz öncesinde şirket olarak... Yani Emre işte ürün takımı değil de bizim ürün takımın içindeki takımlarda hep zaten şey diyorduk, hani asenkron olalım, tamam senkron olarak buraya geliyoruz, işte daily niye yapıyoruz, aynı gün aynı saatte buradayız falan. Biz zaten ufaktan böyle belli araçları kullanarak retrolardaki, gene toplantıdayız ama gene notlar alıyoruz, üstüne çalışıyoruz, daily'lerimizi asenkron yapıyoruz, ondan sonra gene sorularımızı Slack üstünden sormaya çalışıyoruz. Şirkette bir de küçük küçük denemelerimiz vardı. O geçiş o yüzden ilk hafta bence yani ben zaten özellikle cuma günü ya iyi bir karar oldu ama bana bence geç bile kalındı. İlk günden de gidebilirdik. Biz pandemi zamanında hatırlarsanız dördümüz ve daha kalabalık kişiler yemek yemeye gitmiştik. Ama gene çok iyi bir reaksiyon verdik. Yani özellikle ürün takımı işte bence yani... Yöneticilerimiz de belki bunu beklemiyordu. Eren başta sen olmak üzere. Böyle iyi oldu ama artık bir de dediğin gibi bu remote çalışma değil. Çünkü ne masamız ne sandalyemiz iyi. Kimimizin evinde belki iyi bir internet yok. İşte şey yok, bir pandemi, evde tıkılıyorsun. Tabii bunları birinci ayda bunu fark edince işler biraz tersine döndü. Ekip bocaladı, onu çok rahat hissedilebiliyordu zaten. Ama işte şey güzel oldu. Yani burada bence en büyük payda şu oldu. Biz zaten beraber ofiste yıllardır çalıştığımız için onun enerjisini buraya taşıyabildik. Ve o enerjiyle de birbirimizi böyle ya işte daha iyi ol, işte senin performansın düştü, güzel yap falan diye konuşarak aslında birbirimizi bir şekilde düşeni tutup kaldırdığımız için bence çok iyi bir noktadayız yani. Hani böyle çok evet bizim de her şirkette olduğu gibi ritüellerimiz vardı. İşte kahve içmek, aşağı inir, sigara içmek bilmem ne ama onlara belki alternatifler bulduk ama onun dışında ben hissiyat olarak şeyi anlayabiliyorum. Şirket önceden yıllardır hep beraber çalıştığı için bunun şimdi bir problemi çok uzaktan da olsak ya yaşamıyor gibiyiz. En azından ben çok fazla hissetmiyorum. Yani böyle deli gibi hissetmiyorum. Ediyorum tabii ki ama hani böyle dert edebilecek kadar hissetmiyorum açık konuşursam.
Katılıyorum. Yani şeyin avantajı da olabilirdi bu arada, dezavantajı da olabilirdi. Yani yılların verdiği hani deneyim, gerçekten hani birbirimizi zaten tanıyoruz. Atıyorum hani yazılı mesajlar üzerinde yanlış anlaşılabilecek bir şey olduğu zaman biz o kişiyi tanıdığımız için zaten hani oradaki iletişim problemlerini yaşamadık bence de. Çünkü zaten senelerdir bu insanları tanıyoruz ve beraber çalıştık. Ama diğer taraftan bu dezavantaj da olabilirdi. Yani oturmuş bir sistem var senelerdir. Ofise bağlı bir yani fiziksel ortama ve yan yana çalışmaya bağlı bir sistem de var. Bu dezavantaja dönmedi. Bence o hani şeylerin yanında bu Emre'nin bahsettiği hani neyi eski düzene göre yapmadık da hani yeni düzene göre yaptık şeylerinde bazı şeyleri de aslında devam ettirdik. Yani bu ne demek? İşte bizim ofisin orada Jüpiter diye bir kahveci var. Yemek sonrasında bir 15-20 dakika herkes oraya giderdi. Yani herkes olmasa da yani bayağı bir insan oraya giderdi. Bunu mesela şeye taşıdık. Zoom'a taşıdık ve dedik ki işte her gün 1.5'da 10-15 dakika Zoom'da muhabbet ediyoruz. Bu şey için güzel oldu. Yani hakikaten evde tıkılmış insanlar olarak hem birbirimizi sosyal bir ortamda görmüş oluyorduk. Hem de şeyi koparmamış olduk. Yani o ofiste yaptığımız o sosyal etkinlik bağını da koparmamış olduk. Bu arada ürün takımının yaptığı bir şeydi. Satış takımı mesela bambaşka bir şey yaptı. Yine de onlar ya 5.30'da mesela gün sonunda bir geyik grupları vardı falan. Hani şeyi fark ettik. Her takım, operasyon ekibi de böyle bir şey yapıyordu falan. Her takım böyle bir şeye de ihtiyacı varmış. Ve bağımsız bir şekilde, birbirlerinden bağımsız bir şekilde böyle şeyler de oluşturdular. Ve bence güzel de oldu.
Ya burada güzel olan bir de şu oldu. Şunu da söyleyeyim. Ben yani paraşütte bunu cidden hissettim. Yöneticiler bize güvendi yani. Hani ya güvenmek zorundalardı da diyebiliriz ama ben ona katılmıyorum. Yani bu işin de bu şekilde yürüyebileceğini gördüler. Ve bu bence çok büyük bir kazanım oldu. Ya yani kötü anlamda bir kazanım oldu ama yani evet paraşüt kültürü gereği hep böyle dirsek dirseğe çalışmaya alışmış ilk gününden beri. Çok kıymetli. Ben de bu şekilde çalışma hoşuma gidiyor. Fakat uzaktan çalışmanın da çok artıları var. Pandemide bile olsak bile gene bir şekilde üretkenliği arttırabiliyor. O yüzden hani kötü bir şekilde de tecrübe etsek de hani gene tecrübe ettik ve aslında bu dönemde bile yani performansımız aslında düşmedi. Yani
arttı Emre, tam tersine.
Evet Emre siz daha iyi söyleyeceksinizdir PM'ler olarak. Belki Alper de görüyordur. Ben bir developer olarak görmüyorum ama yeni gelen, şimdi onu da konuşuyoruz. Yeni gelen arkadaşlar çok oldu. Yeni bir oluşum oldu şirket içerisinde. Yani takımımız içerisinde. Yani yeni şeyler denedik bu süreçte. Aslında bak deniyoruz. Ya yapmamız gereken şeylerdi. Denk geldi. Ama becerebildik. Ya çok kıymetli. Bence en önemli nokta burada kafa olarak aynı kültürde insanlar olduğumuz için senin dediğin gibi burayı çok soft geçtik. Anlamadık bile yani bence. O biraz daha benim dışarıdan baktığımda gördüğüm bir şeydi.
Şu var bir de şimdi şeyi söylediniz ya, var olan alışkanlıklarımızı taşıdık. Bu önemli, yani geçişi yumuşatan önemli faktörlerden biriydi. olmayan alışkanlıkları da yeni yeni kazanmaya çalışıyoruz. Bu da gördüğüm şeylerden biri, değişikliklerden biri. Mesela daha önceden remote onboarding yapmamıştık kimseyi. Birisi şirkette çalışmaya yeni başladığında ekibin geri kalanıyla nasıl tanışır? Artık burada böyle yeni bir insan olduğundan nasıl haberdar olur? Bu mesela yaparken öğrendiğimiz şeylerden biri oldu. Bence iyi de altından kalktığımızı düşünüyorum bunun. O sosyalliğimizi kullanarak ekip olarak yeni gelen insanları hep böyle yanımıza aldık ve bizimle çok alakası olmayan ekiplerle tanıştırma gayretini gösterdik mesela.
Alper, hazır değildik. Hani onu da düşün.
Evet, tabii.
Hani bir altyapımız yok. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz ama oldu yani. Enteresan.
Yani çok planlı yapmadık bunu. Bu işin yolu budur diyerek yapmadık. Ama o sosyal olması paraşüt çalışanlarının bence burada çok faydalı oldu. Hep o yeni gelen insanı diğer insanlarla tanıştırma refleksini gösterdik. Ve her şey bence onboarding süreçleri buradan başladı. Yani işi tabii ki devredebiliyorsun. İşte senin sorumlulukların bunlar. Sana biz bu input'u veriyoruz, bu output'u bekliyoruz gibi bir formülize de edebilirsin fabrika çalışanı gibi ama Barış'ta öyle bir yer değil. Onların yanında bu sosyal şeyi de, deneyimi de katıyor olmamız bence onboarding'de güzel bir kazanım oldu.
Ya bu arada bence altyapım sağlamdı. Yani altyapım sağlam derken de şunu demek istiyorum. Birkaç aslında farklı seviyesi var, onu da açıklayayım. Bir tanesi zaten yaptığımız iş ve bulunduğumuz sektör özelinde zaten çok buluta yakın bir firmada çalışıyoruz. O yüzden geçişimiz de hani infrastructure anlamında zaten çok büyük bir problem yoktu. Kullandığımız bütün programlar zaten bulut tabanlı programlar. İşte operasyon ekibinin ve satış ekibinin telefon görüşmeleri yine bulut tabanlı programlar. İşte kullandıkları CRM'ler hepsi bulut tabanlı. Zaten Google Drive kullanıyoruz, Google Apps kullanıyoruz. İletişim için Slack kullanıyoruz. Zoom vesaire daha önce hiç kullanmıyorduk ama zaten hali hazırda alternatifler vardı. Onları denedik falan. Hani bu konuda iyiydik. İkincisi bence hani hem yine aynı şekilde yazılım sektöründe olduğumuz için yaş ortalaması şirketin de bayağı hani genç. Kafa olarak da bu tip bir şeye yakındık. Bir de şöyle bir şey vardı, yani bize özel bir durum. Bizim eski ofiste, Parıştı'nın eski ofisinde yani çok hani her ay olmasa da iki ayda bir ya elektrik ya su kesintisi olurdu. O yüzden hani şey hatırlıyorum.
Ben de ona gelecektim bu arada biraz.
Evet, yani öyle günler oluyordu ki mesela geliyorduk ofise çalışmaya başladık. O sonra birden elektrik kesiliyordu. Şimdi elektrik kesilince internet de gidiyordu bizde. İnternet gittiği için yani ne satış yapabiliyoruz, ne müşterilere destek verebiliyoruz, ne işte yazılımcılar ve diğer insanlar işlerini yapabiliyorlar. O yüzden şey, ofisin etrafındaki kahveci, ev yemekçisi, co-working ofisleri ne bulursak gidiyorduk yani anında böyle yayılıyorduk. Bir süre sonra işte evleri falan da
evlerine gitmiyoruz.
Yakın olan, aynen. Mesela Sean'ın evinde her zaman birkaç kişi oluyordu. Senin evine de giden olmuştur illaki. Ve hani bunu yaşadığımız için zaten o şeyi de ister istemez biraz görmüş olduk. Yani biz hani o yüzden biraz şanslıydık da. Hani bulunduğumuz yer ve altyapımız açısından.
Yo, ben de katılıyorum ya. Biraz yani ne kadar bocalasak da Ender'in o dediği şey doğru. Takım içerisinde yani gerçekten asenkron iletişimi fiziksel olarak aynı ortamda bile olsak kurmak yönünde böyle yoğun bir şey vardı, istek vardı herkeste. Deniyorduk da yani işte ilk herhalde Şubat ayıydı ya da Ocak ortaları olsa gerek. Bu StandUply diye bir uygulama kullanmaya başladık, Slack botu ve böyle normalde işte sabah belli bir saatte herkes ofiste olsun, bir araya gelelim ve işte güne birbirimizi update ederek başlayalım, kim ne üzerinde çalışıyor, var mı bir bariyeri diye yaptığımız görüşmeleri, toplantıları asenkron hale getirdik ve böyle belli bir anda toplanmak yerine işte isteyen 8 ile 10 arası istediği an update verebiliyor, isterse ofise daha sonra gelebiliyor gibi bir duruma çevirmiştik. Yani öğrenmeye çalışıyorduk aslında ama tabii bu remote bayağı bu olayı hızlandırdı. Verim konusuna bir daha geri dönmek istiyorum. Çünkü bence orada bir de şunu tartışmak gerekiyor. Burada yani benim gördüğüm eksilerden biri şu. çevremde konuştuğum başka şirketlerdeki arkadaşlardan da duyduğum bir şey remote'dan bu yana. Biraz aslında hepimizin içindeki işkolik biraz hortlamış durumda bence. Öyle bir risk var. Çünkü sosyal imkanlar da sıfıra indiği için, yani sadece remote değil, sosyal bir izolasyonda olduğu için tabii burada kendimizi var ettiğimiz yegane yer bir anda böyle ofis ve işimiz olmaya başlıyor. Diğer bütün bağlamları kaybettiğimiz için. Orada da tabii biraz böyle çalışma saatlerinin artmasını da ben açıkçası şeye bağlıyorum. Yani bu verimlilik artışının belki bir nedeni de o olabilir. Bizim ya da verimlilik diye gördüğümüz şey çıktının artması aslında belki böyle bir başka bir nedene de bağlanabilir. Bence eksilerinden biri oydu. Bir sık duyduğum konu da işte tabii ki bu Eren bahsetti, hani biz lojistik olarak ya da işte altyapı olarak çok hani hazır bir şirkettik tabii ki remote'a geçmeye. Ama bunun hani fiziksel bir altyapısı olduğu gibi bence mesela duygusal bir altyapısı da var. Şimdi ben yalnız yaşıyorum ve kedimle yaşıyorum daha doğrusu. Dolayısıyla bende çok büyük bir duygusal değişikliğe gerek olmadı. Kedi mutsuz, ben evdeyim diye sürekli. Ama mesela çocuğunu günde belki bir saat gören, iki saat görebilen birisi şu anda bütün gün çocuğuyla beraber. Aynı şekilde işte eşiyle ya da erkek arkadaşıyla, kız arkadaşıyla beraber. Hani bütün bunları da herhalde organize etmek bir iştir. Yani ani bir remote'a geçişte. Bilmiyorum, siz de deneyimlediniz mi? Hani hem verimlilik konusundaki mesele hem de duygusal olarak içinde bulunduğunuz ortamı tekrar bir düzenleme gereği.
Verimlilik konusunda bir şey söyleyeceğim. Ben bunu 101'larda ve retrolarda da söyledim. Retro'da da biraz sert söyledim. Emre, sen çok iyi biliyorsun. İşte junior arkadaşlar özellikle bu işi biraz abarttıklarını, yani gece komit atıyorlar. Neden diye sordum. Andaş'la konuştum. İşte tabii ya, farklı açılardan bakmak lazım. Şirkete yeni geliyorsun. Aynısını ben de yapıyordum. Kendini kanıtlamak amaçlı da olabiliyor. Ama tabii bu kronik bir seviyeye geldiği zaman, yani hafta sonu niye çalışıyorsun? İş mi yetişmiyor, çalışmak mı istiyorsun? Şimdi şey var. Hepimiz yaptığımız işi çok seviyoruz. Hepimiz yaptığımız şirketi çok seviyoruz. Çalıştığımız şirketi ve kaliteli bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu kültürde insanlar olduğumuz için zaten aynı şirketteyiz. Ama senin dediğin gibi, sana çok katılıyorum. Ben de yapıyorum bunu. Gecenin 9'unda niye çalışıyorum ben? Hafta sonu niye çalışıyorum? Normal vakitte olsa çalışır mıydım? Yapar mıydım? Muhtemelen yapardım ama daha az yapardım. Ve bir şeyi fark ettim. Bu şekilde çalışmıyor. Yani verimli oluyor olmuyor bilmiyorum ama gün içinde, bence gün içinde insanlar yorgun ve garip oldukları için galiba işleri akşama kalıyor. Ya da farklı bir motivasyon da olabilir. İşte demin dediğim gibi kendini kanıtlama, bir an önce işi bitirip işte şirkete yeni insanlar çok fazla kattık. Onların bir an önce adapte olmak istemesi. Yani bir an önce bir şeyler halledeyim de gerçekten takıma katılayım gibi olabilir. Ama her defasında şunu aşılamak gerekiyor tabii biraz daha. Yani burada önemli olan asenkron, yani tamam asenkron çalışmak çok önemli de, yani şöyle değil. Ya nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz, o zaman ben hafta içi yokum, hep geceleri çalışacağım. Değil, çünkü benim sana ihtiyacım var. Çünkü biz şirkette olsaydık böyle bir şey hayatta yapamayacaktın. Çünkü öyle bir kültür yok bizde. Yani time zone farkımız yok. Şu anda da remote çalışsak bir de bence asenkron çalışmıyoruz. Gene senkronuz aslında. Yani gene herkes saat 9.30-10'da masasının başına oturuyor. 6-7'ye kadar bir şekilde, eğer bir excuse yoksa, ben Emre'ye, Eren'e ulaşıyorum, Alper'e. Yani bir şekilde. O zaman en son konu olmuyor işte. Yani iyidir kötüdür tartışırız ama bunu da becerdik. Bu da güzel yani. Hani bizim aslında böyle bir kültürümüz de vardı. Ve hani dokunabildik. Hani sen dedin ya birbirimizi arıyoruz diye Emre. Aslında aramayı biraz bıraktık. Onu ben çok iyi yapıyordum. Ya yazacağımı ararım abi 2 dakika hemen Slack'ten, Zoom'dan diyordum. Ama baktım ki olmuyor. Karşı tarafı da rahatsız ediyor bu biraz. Yazıyorum zaten bir saat sonra falan dönüyor. En kötü, en şey olan, yoğun olanlardan biri de.
Benim asenkronla biraz kastettiğim buydu aslında. Yani aynı anda güne başlamak değil de zaten bir time zone durumumuz yok. Ama hani aynı anda güne başlarız başlamayız, o ayrı. Bence biraz evvel söylediğin daha iyi bir örnek oluyor.
Ya zaten şeye katılmıştık, hani mesela sen sabah çok erken geliyordun, sonra da erken çıkıyordun. Geç gelen geç çıkıyordu ama belli bir saate kadar, tabii öyle bir esnekliğimiz vardı. Tabii ki 12, öğlen 12'de gelip akşam 9'da çıkmıyordu da kimse, gene bir esnekliği vardı paraşütün, o kadar da değildi. Ama bu seviyede şey bana çok doğru gelmiyor. ya nasıl olsa remote'uz, ben gece çalışırım abi, gündüz uyurum. Değil yani, hani öyle olursa orada işte.
Ama o kadar da olmadı ki.
Ha, aynen, ona girmedik işte, ona girseydik. Girmedik işte, girseydik belki daha çok dağılırdık. Hani öyle
ya
düşünmedik
şey
olayı.
Yani senin bir şirkete katkın sadece yazdığın kod, işte çizdiğin grafik vesaire ise evet, yani o saati sen ne zaman koyarsan koy o katkıyı sağlamış oluyorsun, ama sadece o değil tabii ki katkın. İnsanlarla konuşarak bir öğrendiğin bilgi birikimini başkasına aktararak da çok büyük katkıda bulunuyorsun. Hiçbir iş yapmayıp sadece bir şeyleri organize etmek de mesela bayağı büyük bir katkı. Onu biraz dışarıda bırakmış oluyor bu asenkron. Belki de şimdi tabii ki birdenbire geçmemiz çok zor. Yani hem remote'a geçiyorsun hem asenkrona geçiyorsun. Ki alışmışız yıllardır bir iş yaparken fiziksel olarak orada bulunma şeyi üzerinden, mevhumu üzerinden iş konusu kafamızda tanımlıyken birden remote'a geçtik. Aynı anda birden asenkrona geçmemiz bence çok mümkün değildi zaten. Ama senin de dediğin gibi ufak soft bir şeyimiz vardı. Yan gözle bakışımız, böyle 2 saat erken gel, 2 saat erken çık, 3 saat geç gel, 3 saat geç çık gibi. Ama bütünüyle herkes asenkron olduğu zaman o bence başka şeyler de kaybetmeye başlayabiliriz.
Zaten orada şey, yani çok genç ekip, yeni gelen çok fazla var. Siz de iyi biliyorsunuz ki çok fazla iş görüşmesi var. Onların gelenlerin onboard edilmesi. Dediğin gibi hani işte hani ben çok eskilerden değilim ama artık ortalarda bir yerdeyim. O kişilere yardım etmen gerekiyor. Soruları olması gerekiyor. Aynen, yani hani kültürel olarak o kültürü de aşılaman ya, gerekiyor. Orayı, bir yerde şirketi vermen gerekiyor.
Orayı pardon, aslında hani biraz daha irdelemek isterim. Yani biraz bir de tabii, ilk başta bir şey söyleyeyim. Ya şeyin de farkında olup hani söylememiz lazım. Hani bu konuda da bence çok şanslıyız. Şirketin bulunduğu alan koronadan çok fazla etkilenmedi. Yani biz perakende, gıda, turizm vesaire olsaydı tabii çok daha farklı bir konu konuşuyor olurduk. Onu da hani söylemek lazım. Ne kadar şanslı olduğumuzda farkındayız. Yani o konuda da. Hani buna bağlı olarak da hani işler iyi gitti. Yani tabii ki de böyle inanılmaz büyümeler falan yok ve hissediyoruz özellikle mesela churn tarafında korunanın şeylerini. Ama planlarımızı çok büyük değiştirmedi. Hatta hani bizim işe alımlarımız bu dönemde hızlandı diyebilirim yani her alanda. PM, designer, developer, yani developer alanı çok daha ağır. Ama yani her alanda aynen ya yani tahtaya vuralım alımlarımız devam etti. O mesela enteresan bir deneyimdi. Yani biraz onu konuşabiliriz şimdi. Şey tarafından hani aday bulma, adayların görüşmeleri vesaire o bir kenarda. Bir de hani teklif verdik, tekliften sonra kişilerin işe başlaması ve onboarding sürecini biraz konuşmak isterim. Yani önce bir şeyden başlayalım. İşe alım süreci nasıl geçti? Yani adayları bulduk, onlarla hiç yüz yüze görüşmeden sadece Zoom'dan görüşerek şey yaptık. Ya bu bir farklılık yarattı mı sizce mesela?
İş görüşmesi yapanlar söylesin. Ben yapmadım hiç.
Yani bence bizim tarafımızda çok büyük bir farklılık yaratmadı diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu artısı eksisinden fazla gibi görünüyor. Aday tarafını bilmiyorum. Adaylara bunu sormak isterdim. Yani yüz yüze mi görüşmeyi tercih ederdiniz diye. Çünkü orada belki başka işte sosyal olarak daha zor gelmiş olabilir kendini ifade etmek ya da işte belli yönlerini birebir karşı karşıyayken daha rahat ifade edebilecekken hani belki ekran karşısında zorlanan insanlar olabilir. Tabii yani şeyi söylemeye gerek yok. Aynı remote'da olduğu gibi işte yolun, trafiğin vesaire hiçbir şeye karışmadan, başka bir şeyle bölünmeden hani bir adaya fokus, onun yaptığı case study'yi izlemek, işte orada direkt soruları soruyor olabilmek falan bence bizim tarafta artıydı. Daha fazla adayı, daha hani belki aynı gün işte 4 aday dinleyebilecek durumumuz oluyordu. Belki ofiste olsak çok mümkün olmayabilir böyle bir şey, sayıya ulaşmak. Benim aklıma gelen artılar bunlar.
Ya, bence de şey tarafı...
Adaylar arasından... Pardon.
Söyle abi sen, devam et.
Adaylar açısından şöyle bir şey olmuş olabilir. Şimdi case study aşaması bence en yoğun aşaması bir aday için. bir iş yapıyorsun. O işinle değerlendiriliyorsun. Orada onu sunuyorsun. Onu sunarken karşında kimse yok. Biz videoları kapatıyoruz. Mikrofonları kapatıyoruz rahatsız etmeyelim diye ve karşımızdaki insan, sunumu yapan insan boşluğa konuşuyor. Yani hiçbir tepki alamıyor. Arada hatta %90'ı adayların evet orada mısınız diye soruyor mesela. Böyle bir boyutu var bence. Yani kendi kendine konuşmak gibi bir şey oluyor olsun. Şey kadar zor değildir tabii, böyle yüzlerce kişinin önünde topluluğa konuşmak kadar zor değildir. Ama yine de bir şey tarafı vardır. Yaptığın sunumdan seni kopartan bir tarafı vardır kendi kendine konuşuyor olmanın.
Evet. Ya bir de şey için de zordur bence. Yani hani diyelim son aşamaya kadar geldin, artık teklif aldın. Sen aday tarafından bakıyorum. Şimdi bir şirkete girdiğin zaman sonuçta en azından ofisi görürsün. Ofiste insan, yani o ortamı görürsün, enerjiyi görürsün. Biraz yaşarsın yani onu. Tabii Zoom'dan yapınca sadece 2-3 kişiyle görüşüyorsun maksimum. Hani o 2-3 kişiyle olan iletişimini değerlendirerek bütün o firmaya ait bir şey, fikir beyan etmeye çalışıyorsun ki ona göre karar vermeye çalışıyorsun. Öyle bir dezavantajı var bence hani uzaktan işe alım sürecinin.
Ya enteresan bir sinyal de veriyor olabilir bu arada. Lafını mı kestim herhalde?
Yok hayır.
Ha, şöyle bir şey, şimdi sen çalışacağın iş yerinde görüşmeye gidiyorsun ve o iş yerini görüyorsun. Ortamı tanıyorsun, insanları biraz görüyorsun, bir fikir alıyorsun. Hani standardı bu. Alıştığımız şekli. Şimdi Zoom'da konuşunca insanları görüyorsun ama evlerinde görüyorsun. Ofisle ilgili bilgi almıyorsun ama çalışan insanların sosyal durumlarıyla ilgili, işte ekonomik durumlarıyla ilgili bir ayrı, artı bir sinyal oluyor orada. Acaba o bir farklılık yaratıyor mudur? Bir burada böyle insanlar çalışıyor demek ki gibi bir şey, ya da ben de böyle miyim vesaire, ne bileyim. Öyle bir şey olabilir.
Sen insanların olabilir. Zoomlarından sosyoekonomik analiz mi yapıyorsun?
Kitap, kütüphane koyuyorlar arkalarına.
Ne business idea ya.
Bu gerçekten hiç düşünmediğim enteresanmış diyecektim.
Yani eğer teknede bir görüntü ediyoruz. Varsa okey, bir yani durum anlaşılır da.
Tabii ki sen şey yapmaz mısın? Cüm karşında bir insanla konuşuyorsun, yandan bir çocuk gelip bir şey söylediğinde hemen bir takım fikirler oluşuyor kafanda. Burada bir çocuk var.
Tabii canım. İşte şeyle, evet evet.
Vesaire. Yani şey de gördük bu arada. Böyle çok ev haliyle toplantıya katılan aday da gördük.
Ya o da garip o da yani. Belki...
Yok
değil,
garip.
Evet ama garip değil, normal aslında.
Bence çünkü de garip değil.
Evdesin, evden çıkmıyorsun.
Ama öyle değil abi, yani o bir iş görüşmesi. Şimdi iş görüşmesi mesela sunum yapacaksın, bir şey anlatacaksın. Niye o zaman ilki gibi hazırlanıyorsun? Yani eğer kendini ama gösterecek kameraya
şeyi açacaksan... bilmiyorsun ki abi sonuçta.
Bir dakika yani... abi, kamerayı açacaksan ofise nasıl gel? Ofiste olsaydı pijamayla mı gelecekti senin karşısına? Hayır. O zaman da
ama remote çalışıyoruz gel. Ya. Remote'da pijamayla çalışma...
Ya çalışman ayrı bak. Şimdi toplantıya katılman... Şimdi sen bana başvurdun çalışmaya. Çünkü sen onu çağırmadın sonuçta. O sana başvurdu ve kendini gösterecek. Değil mi? Orası bir meydan. Ve şöyle düşünmek gerekiyor... İş yerine nasıl gidiyorsan da öyle olacaksın eğer o kamerayı açıyorsan. En azından üst kısmı neyse yani. Ya da ortama hazırlayacaksın. Çoluk çocuk bilmiyorum.
Şimdi ya şeyi biraz... şeyi söylemiyor ama Alper, atıyorum. Yani ne bileyim pijamayla katılmaktan bahsetmiyor da.
Yok pijama.
Yani pijamayla katılan daha olmadı. Yani ben görmedim.
Yok, bizde şeyde oldu bir tane. Tanışma aşamasında ilk görüşmede oldu.
Vallahi.
Evet ama yani ben açıkçası yadırgamadım.
Neden bilmiyorum. Pijama olduğuna emin misin? Belki pijama görünümlü bir tişört veya bir şeydi.
Şimdi eminim diyemem açıkçası.
Ya madem var. Eren sen de abi şeye, YK toplantılarına giriyorsunuz. Ne yapıyorsun? Abi dikkat etmiyor musun kendine?
Zoom'da abi şöyle açıksa. Yani.
Yani bunu açıkça söyleyelim burada yani. Ben ederim.
Hayır orada şöyle.
Benden yaşça bak, ve şeyce büyük insanlar var.
Şimdi hayır yani. Atıyorum ya, tişörtle katılıyorum sonuçta. Veya hani önemli bir, atıyorum mesela bir tane bankayla toplantı vardı. Ona gömlek giydim mesela. Ama şimdi hani bizim şey toplantıda, hani hafta başında pazartesi sabahı yaptığımız o yönetim toplantısında, şimdi benim oturduğum yerde arkada kedi duruyor. Anladın mı? Yani kedinin durduğu şey var. İşte o kedi kuleleri olur ya. O var şimdi ve hani her toplantıda istisnasız sağ üst köşeden dik dik bakıyor yani, tamam mı? Hani şimdi bunu sonuçta senelerdir paraşütteyim, hani biliyorlar beni, o yüzden onu saygısızlık olarak gördüklerini düşünmüyorum. Ama ev hali ortamı da hani böyle bir ortam, anlatabildim mi? Yani sonuçta ne yapayım, kedi kovayım mı yani? Hani oraya ama geliyor sürekli. Ama orada
hiç tanımadığın bankadan biriyle görüşürken onu alıp yere koyarsın. Ya da başka bir odayı denersin değil mi?
Doğru. Şimdi doğru.
Bankayla orabiliyor seni.
Doğru. Doğru. Banka toplantısında zaten burada konuşmadım mesela.
Yine de emin değilim ya. Banka toplantısında da yani sonuçta kimse evinde iyi bir çalışma ortamı bulundurmak zorunda değil ki. Yani
ya özür dilersin başta o zaman. Çocuğun yani vardı 3 tane. Kusura bakmayın. Bence, çocuk sesi olabilir falan dersin. Evet. Yani demiyor. Ben onu...
Ama tabii ki şey, bu hiç efor sarf etmemek gerekiyor. Yani efor sarf etmek zorundasın. Efor sarf etmek zorundasın.
Evet, onu aynen abi. Yani
zorunda değilsin diye yani, bir şey yok diyecektim.
Şöyle toparlayabilirim. Bence yani iyi bir case dinliyorsak, pijama yarıda anlatılsa, ben şeye, işe alma kararına
geldi mi abi diye böyle
işe alma kararına etkisi olmaz yani pijamanın diye düşünüyorum.
Ama bak ben de şöyle düşünüyorum abi. Şimdi şöyle düşün. Şimdi orada bir zor bir durum var. Ne pandemi, evdeyiz. Yani bir challenging bir durum var, tamam mı? Hani onunla mücadele etmesi gerekiyor. O ne kadar o kadın adam ona ciddiye alıp benim karşıma çıkarsa yapacağı iş de öyle olur gibi geliyor bana. Ya da şunu diyebilir. İşte de aynı şey değil mi? Ya ben durumu böyle yapamadım. Kusura bakmayın, internetim yavaş, sesim kesiliyor. Bilmem ne şu bu. Yani onu yapıp senin karşısına öyle çıkması var. Çünkü sen onu bilemezsin. Artistik mi yapıyor? Beni ciddiye mi almıyor? Durumu mu yok? Bunları sen düşünmek zorunda değilsin. Direkt şunu diyorsun. Beni o zaman ciddiye almıyor. Yani yaşanıyor bunlar. O zaman sen minimal yani en azami işi yaparsın ve dersin ki ya konuşmadan önce kusura bakmayın Eren Bey. Yapamıyorum çünkü yerim yok. 3 tane çocuğum var. 1+1 evdeyim. Böyle yani. Hani o zaten her anda demez ki kapat o zaman. O yüzden abi benimki bu yani. Artist gibi gelip pijamayla ağzı burnu dağılmış.
Ya yok öyle yani. Bir şey yok zaten. En
ya bizde oldu diye demiyorum abi.
Kendi hayır, kendine biz... yükseldin şu anda. Yok
Eren,
öyle bir
bizde
şey.
Oldu diye demiyorum. Oluyor abi. Yani bizde oldu diye demiyorum. Bizde tabii ki olmamıştır. Yani ben sadece genel olarak hani bu uzaktan iş görüşmesinin zorluğunu konuşuyoruz ya. Onu tabii bize de şey diyorlardır belki. Yani işte ne bileyim adam head of design olmuş ama bilmem neyi bilmiyor konuşmayı. Atıyorum şimdi. Belki de öyle dedi Alper için. Hani ne bileyim. Onlara sormak lazım dedi ya Emre. Bir de onlara sormak lazım.
Evet. Ya şey ya bence hani İşe alım tarafı bizim tarafta şahsen beni çok etkilemedi. Hatta belki hızlandırdı. Çünkü uygun vakit bulmak daha zor. Özellikle hali hazırda bir yerde çalışan biri için. İşten izin alması gerekiyor veya iş sonrasına gelmesi gerekiyor vesaire. Onu mesela çok hızlandırdı bence. Hatta hani remote'dan geri dönüş olursa iş görüşmeleri sadece ilk aşamalarda belki sadece Zoom'dan bile yapılabilir bence. Çok daha fazla insanla çok daha hızlı, verimli bir görüşme şeyi oluyor, süreci oluyor. Fakat şey tarafını biraz konuşalım isterim. Onboarding tarafı. Artık hani
ben bir tek... şey sorabilir miyim öncesinde?
Buyur abi. Hemen
Alper'le ve sana. Emre de dahil tabii. Ben bilmiyorum oraları çünkü. Sayılarda bir artış oldu mu? Çünkü ben biliyorum ki uzun zamandır PM ve tasarımcı arıyoruz. Bir sayı artışı, azalışı başvurularda.
Oldu ama şimdi orada... Yani ben PM için konuşayım. Başvuruda artış oldu ama onu sadece koronaya vurmak çok doğru değil. Çünkü diğer taraftan işte senelerdir yaptığımız İK hani brandingi açısından yatırımlar var. Onun da ve işte atıyorum satın alma oldu. Satın almanın da getirdiği bir PR değeri var. Onların da etkileri oldu. Ha, koronadan sonra şeylerde de tabii artışlar oldu. Çünkü hani iyi gitmeyen şirketler var vesaire. Ama evet, özetle soruna cevap, PM tarafında artış oldu.
Tabii bir de şey de var ya, geleceği tam net kestiremediğimiz için ne olacağını, işe alımları durduran şirket sayısı da çok fazla. O yüzden açık pozisyonlar da azalmıştır. Oradan da bir artış olmuş olabilir ama ben de tam net bir sayı bilmiyorum.
Onboarding tarafında özellikle developer tarafında çok işe alım oldu ve burada hem birkaç şey var aslında onboarding, yani işe alım ve hani şirkete ilk girişteki alışma süreci diyelim bunu. Birkaç şey var. Bir tanesi işte bizim iş yapış tarzımıza, kültürümüze, hani sosyal anlayışımıza vesaire alışması gerekiyor. İkincisi hani developer özelinde koda ve domaine alışması, domaine ve kodu öğrenmesi gerekiyor. Üç, işte takımının belli olması gerekiyor. O takımda işte takımdaki insanlara alışması gerekiyor falan. Yani birkaç tane farklı şey var. Hani şey tarafını söyleyeyim. Birinci tarafta kültürü ve hani sosyal açıdan paraşüte alışma ve iş yapış şekline alışma açısından. Ya orada çok görüşme yaptığımız için veya böyle ritüellerimiz olduğu için gördüğüm kadarıyla genelde de yani ofiste de olsak, uzakta da olsak çok hızlı giriyor insanlar. Ya bunlar ne? İşte cuma akşamları remote veya normal fiziksel ofiste 5.30'da wrap up dediğimiz bir şey var. Ya yani bütün ekibin bir araya geldiği, işte update vermek isteyen varsa update verilen ya da işte Şan'ın genel olarak bize vermek istediği mesaj veya update varsa onların verildiği, hem sosyal hem de şirketten neler oluyor konuştuğumuz toplantılar oluyor. Onu görüyorlar. İşte takım içerisinde özellikle ürün takımında zaten ritüeller var. İşte stand-up debotları veya ilk girişte bir onboarding toplantısı yapıyoruz farklı departmanlarla. İşte ben mesela paraşütün hikayesini ve işte ürünün hikayesini vesairesini anlatıyorum her ilk gelene. Ya böyle ritüellerimiz de bence halihazırda oturduğu için en azından sosyal anlamda çok büyük bir değişiklik yapmadık bence. Ama şey tarafında büyük bir değişiklik oldu. Orayı istersen Ender sen anlat. Kodun ve domainin aktarılmasıyla alakalı. Galiba remote'dan önce başlamıştı bu ama yanlışsam düzelt. Onboarding için pairing ya, sistemine geçtik.
Şimdi biz orada iki şey denedik. Yeni gelen arkadaş sayısı bir anda artınca bir toplandık ve hani bir şey yapmamız lazım. Çünkü yeni gelen insan, özellikle junior arkadaşlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kime ne soracaklarını bilemiyorlar. Bir de satın almadan sonra cidden çok yoğun olunca tanımıyor da doğal olarak kayboluyor, sıkılıyor. Dedik ki o zaman hani iki tane teknoloji var bizde, Ruby ve Ember.js. Hani biri o Ember'dan sorumlu olsun, biri Ruby'den sorumlu olsun dedik. Bu sefer olmadı. O işi yapan insanlar da öbür işlerini yapamaz oldular. Dağıldılar, yetişemediler doğal olarak. Bu sefer mentor sistemine geçelim dedik ve o an pandemi oldu. Ve mentor sistemine geçtik. Artık şirkete yeni gelen insan arkadaşlara birer mentor atanıyor. Bunların senior olmasına gerek yok diyebiliyorum ama şu an hep atananlar senior'dı. Ve ondan sonra onlarla beraber artık ilk işlerini, her şeyini o takip ediyor. Front-end'de ve back-end'deki çalışmalarını. İşleri PM, zaten işlerimiz açık olduğu için işleri de biliyor. Her şeyini o takip ediyor ve hallediyor. Koda da öyle öyle alıştırılıyor. Ondan sonra zaten o aşama, yani takımlarımız değiştiği için ondan sonra takım belli oluyor diyeceğim ben. En azından benim mentor olduğum arkadaş da öyle oldu. Ama bizde herhalde daha öncesinde şu takıma gidecek gibi bir belli olma oluyor. Onu belki Emre daha iyi biliyordur ama henüz öyle bir şey olmadı. Daha yeni gelen arkadaş olmadı sanırım. Fakat önceki süreçlerde, artık yeni süreçte mentor sistemiyle çalışıyoruz. Bence daha iyi. Ama farklı yöntemler de var aslında. Şirkette herkesin birer mentoru olabilir. Bu benim de bir mentorum olabilir mesela, her anlamda. O da bir yöntem olabilir. Bu da bir yöntem. Biz şimdilik bunu uyguluyoruz. Biz bir de şeye geçtik. Daha çok dikkat ediyoruz artık. Mesela sorularımız oluyor bizim. Birbirimize sorduğumuz teknik sorular. Bunları bir Slack kanalında sormaya başladık. Ve orada bir birikim oluşsun ki sorusu olan ilk gitsin oraya baksın. Yani yazılı. Hani söz uçar yazı kalır gibi. Artık yazılıya dönmeye başladık. Dokümana daha fazla önem vermeye başladık. Daha fazla chat kullanmaya başladık. Zaten hani kullanıyorduk ama daha da fazla kullanmaya başladık. Böylelikle artık yazılı bir şey olduğu için özellikle geliştirici arkadaşlar, ya geliştiriciler ben de dahil, bir şeyleri sormadan önce nerelere bakacağımızı biliyoruz. Bunu yeni gelen arkadaşlara da söylüyoruz. Ama daha çok yapmamız gereken şeyler var. Bence benim diğer uzaktan çalışan şirketleri okuduğum, gözlemlediğim ve dinlediğim kadarıyla Fakat işte böyle böyle öğreniyoruz bence. Biraz da ben hani deminki iş şeyinden dolayı öbür arkadaşlarla da one on one da yapıyoruz. Andaş da yapıyor zaten. Hani yeni gelen arkadaşlarla bir süre sonra. Hepsi şey söylüyor. Teknik anlamda bir problem yok ama amaları şöyle oluyor. Yalnızlık hissetme yani. Hani o şeyi sağlayamıyoruz ya işte beraber yemeğe gitme, cuma akşamı wrap up'dan sonra bir şeyler yapma, işte böyle herhangi bir dakika hadi gel mutfakta bir şeyler içme falan. Herkes bundan yakınmıyor da hani onu arıyor. Onu da mümkün olduğunca işte eskiler olarak onları yalnız bırakmadan böyle hallarını hatırlarını sorarak idare ediyoruz bence. İdare ediyoruz diyorum çünkü kurtarmaya çalışıyoruz. Bir yöntem yok bence burada. Biraz sosyal, kişinin sosyal ilişkisine bakıyor. Bunun dışında daha fazla diyebileceğim bir şey yok. Yani developerlar bu şekilde bence iyi de on board oldular. Yani açık görüşlü insanlar. Bir de birçoğu özellikle yani şu an kendileri biliyorlardır. Direkt içine girdiler olayların. Sistemin eksiklerini gördüler. Ya mesela dedi ki dokümanda bu eksik abi. Ben burada takıldım diyor ve güncelliyor. Bu mükemmel bir şey yani. Daha birinci haftasında bu tip şeyleri yapıyor olması. Çünkü biz göremeyiz onu. Gören biri yapması inanılmaz güzel. Ve direkt bizi bir iki adım öteye atıyor. Feedbacklerle de iyi bir yerdeyiz. Bundan sonra gelecek arkadaşlar da bence daha iyi on board olacaklar. Hızlı olacaklar diyeyim. Alo.
Buradayız, buradayız. şeyi de bence iyi yapıyorsunuz. Özellikle yeni biri geldiği zaman hani bu normalde ne yapardık? O yeni kişiyi alıp beraber yemeğe giderdik. Onu şimdi şey yapmaya başladınız özellikle hani product takımı içerisinde. O Jupiter dediğimiz kanalda hani kahve muhabbetinde işte öğlen yemeğinden sonraki muhabbette özellikle onları çağırıp sırf hani onlara hoş geldin demek için bir Jüpiter şey yapıyoruz, görüşmesi yapıyoruz yani. Bence o da bayağı faydalı oluyor.
Evet, orada şey Chris, yani o mobil takım da çok yeni bir takım olduğu için bizde şeyi bizde biraz dışarıdan takip ediyor aslında biz yani hani Emre'nin de lead olduğu takımların mobilden biraz daha farklı. İşte oradaki PM Chris'i arkadaşı onu o demişler nasıl tanıştıralım falan bana sordu. Ben de dedim biz böyle yapıyoruz. Böyle yapalım dedik. Bütün ekip işte yeni gelenleri bayağı bir yeni gelen oldu oraya. Böyle bir organizasyon yapacağız yarın işte şey bugünlerde.
Peki.
Bu da enteresan bir
söyle abi.
Deneyim olacak. Değişik olacak çünkü mobil ekip kendi içinde küçük bir şirket gibi artık kendi başından kendi kararlarını alıyor. Ve neredeyse herkes yeni ve şirketin geri kalanına entegre olmaları da mesela ilk defa yaşayacağımız bir süreç olacak. Bu kadar kalabalık bir ekibin ekip olarak katılıyor olmasından bahsediyorum.
Evet, evet. Katılıyorum.
Bu hafta göreceğiz.
Göreceğiz.
Şeyler nasıl gidiyor? Uzaktan retrolar.
Uzaktan retrolar nasıl gidiyor? Orada Emre biraz anlatsa daha güzel olur aslında.
Vallahi. Belki. O cuma gününden bahsettik ya 13 Mart cuma değil mi bizim ilk remote. O gün de evet. Retro vardı değil mi Ender? İlk o retroyu gün, o gün olması lazım. O gün o biz gün, retro yaptık diye hatırlıyorum.
O gün retro vardı ama bir hafta sonra bir evet o gün retro vardı. Bir hafta sonra da bir haftalık ne yaptık gibi bir retro yaptık.
Yani hızlı retro geçişten tabii, sonra
doğru yani bir her hafta böyle, retro yaptık.
Aynen. Yani bizim en çok kullandığımız araçlardan biri ya Eren retro. Yani oradaki bence kaslarımız yani ben onu gördüm bayağı gerçekten şeyi çok seviyorum burada zaten takımda böyle belli araçlar işte retro gibi ya da işte stand up yapmak gibi ya da one on one yapmak gibi o kadar yerleşmiş durumda ki hani bunu sadece böyle belli kişiler sahip çıkmıyor da herkes sahip çıkıyor. Biz o cuma yaptık retro ilk Google Meets kullandık teknik altyapı olarak orada denedik berbattı deneyim zaten bir daha Meet kullanmadık herhalde ondan sonra. Evet, Zoom'a geçtik direkt. Ama retro işleyiş açısından hiçbir sorun yaşamadık. Bizde şöyle oluyor retrolar. Zaten hani bir dokümanımız var cloud'da. İşte geçen sprint'te neler iyi, neler kötü gitti, neleri daha iyi yapabilirdik, neler nötrdü diye. Böyle herkesin adının yanında böyle alanların olduğu bir doküman var. Bunu doldurup geliyoruz zaten retroya ve sonra bu dokümanın üzerinden birisi moderasyonunu yapıyor o hafta. Genelde ben oluyorum ama zaman zaman da değiştiriyoruz. Ve o doküman üzerinden ilerliyoruz. Daha sonra işte herkes katkı yapmak istediği başkalarının fikirlerine katkı yapıyor. Mutlaka da ilerlerken işte aksiyon alabilecek bir şey çıkarsa, ki örneğin stand-up'liye geçmemiz günlük buluşmalardan tamamen bir retro sonrası olan, bir kararla olan bir şey. Bunun gibi birçok karar aldık retrolarda. Bu anlamda retrolar hiç işlerliğini kaybetmedi. Hatta bence bu süreci, işte Ender biraz evvel söyledi, biz o cuma sprint retrosunu yaptık. 2 haftanın review'unu yaptık. Ama hemen hafta, bir dahaki haftaya bu sefer ya bir ilk remote haftasını bitirdik. Acaba oturup bir review mu etsek, neler öğrendik, neleri iyileştirebiliriz diye, ki oradan da gerçekten sürecin sonrasına epey bir katkı yapan fikirler çıktı yine.
Ya orada şeyden geldi bizim işte CTO Andaç, direkt hani o sordu. Çünkü o çok merak, yani işte o da görmek istedi ve zaten hani şey demişti orada, yani bu kadar beklemiyordum, çok şey soft oldu ve her şey çok güzel çalışıyor, onun da eminiyle tıkır tıkır çalışıyor diye. O da benim çok hoşuma gitmişti, yani hani bırakmadı kimse bizi, şirket de bırakmadı, Şan da soruyor, her gün bir şeyler yazıyor, yani hani ne haliniz varsa görün de demediler, böyle başımıza da eksilmediler. Retrolar çok değerli gerçekten, bu şirket gerçekten hani Emre'nin de dediği gibi kültürel olarak sahip çıkıyorduk. Zaten yapıyorduk değil mi Emre? Sen şirkete geldiğinden beri baya baya, hani bu bir iki günde yaptığımız bir şey değil, aylardır yaptığımız bir olaydı.
Yılı geçti yapıyoruz.
Aynen. Retroları. Yani orada bir de çok büyük bir ekiptik biz, yani hani aslında olmamamız gereken kadar büyüdük. İster istemez de yapmak gerekiyordu. Yeni insanlar da çok geliyordu. Ve orada hani artık şey artık herkes de birbirini tanıdığı için böyle ya şu yanlış bu doğru derken ve yöneticilerimiz de açık insanlar oldukları için çok güzel geri dönüşler de aldık ve çalıştığını gördük. Oradan da hani şey yaparken tabii şey yapmadık, ama yani hani bir tool kullanalım, bir yeni bir araç aslında keşfetmedik. Yani değil mi, o retroda daha nasıl kolay yapabiliriz diye düşünmedik. Aslında çok kolay çalışıyordu çünkü bizim yöntemimiz.
Mevcut süreç, yani mevcut şey iyi gittiği için onu pek başka bir araç bakma gereği de duymadık açıkçası.
Bir de orada işte şimdi aslında öyle bir dönemdeyiz ki çok zor benim için konuşmak. Yeni bir ekip oluşumuna gittim, yeni takım oluşumuna gittiğimiz için belki siz burada daha güzel fikirler verirsiniz. Bir de böyle bir döneme girdik. Yani böyle bir dönemde daha önce dediğim gibi koca bir yapıyı bozup yeni bir yapı oluşturuyoruz. Yeni kararlar, KPI'ler falan belirleyip böyle bir dönemde bir başlangıç yapıyoruz. Yani belki biraz bunu da konuşabiliriz. Yani orada neler yaptık, nasıl oluyor? Siz daha için işindeydiniz aslında, biraz hazırladınız. Bize söylendi, önümüze geldi. Yani ben, bana en azından. Ama bence çok faydalı olacak. Daha kompakt takımlar olduk.
Ya, oradaki çıkış yani. Çıkış noktasından başlayalım. Yani çıkış noktası şuydu. Şimdi bizde iki tane ürün takımı vardı. Bir tanesi paraşüt ürününe bakıyor, bir tanesi de atlas ürününe bakıyor. Paraşüt ürününün takımı gitgide yani büyümeye başladı ve şimdi tek takım için çok büyük bir takım haline geldi. Büyümeye başladı dediğimizde yani developer sayısı olarak bakıyoruz aslında. Ve orada artık hani verimliliği kaybetmeye başladığımız, verimlilik demeyelim, verimlilik doğru kelime değil ama etkisini kaybettik bence. Hani o kadar kişi olmanın etkisini kaybettik ve dedik ki okey, tekrardan bir reorganizasyona gitmemiz gerekiyor. Oradan çıktı aslında bu konu. Hani takımın daha da büyüyeceğini biliyorduk ve işte hedeflerimizi bildiğimiz için hani nasıl daha şekillendirebiliriz diye konuştuk. Orada Andaç her bir developerla tek tek konuştu aslında. Onların fikirlerini aldı. İşte yeni takım yapısı nasıl olmalı sence vesaire gibi konuşuldu. İşte biz PM'ler olarak kendi aramızda konuştuk. Designer'lar kendi arasında konuştu ve hani bir noktaya geldik. Paraşütü farklı farklı bölümlere bölüp işte paraşütün şu kısmı şu takımın, şu kısmı şu takımın gibi bir bölünme oldu. Hani bunun remote'ta olması bence çok büyük bir şey, farklılık yaratmadı. Zaten hani remote'un belki ilk gününde olsaydı daha büyük bir dert olabilirdi ama bu kadar şeyi oturttuktan sonra tam tersi çok hızlı bir şey oldu. Hızlı bir sahiplenme durumu oldu bence takımlar içerisinde bu yeni organizasyona. Çok da hızlı başlandı gibi geldi en azından benim açımdan. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
Bence de öyle. yani bir de o süreç bence çok, yani remote olmamıza rağmen bunu sevmiyorum böyle kullanmayı ama yani belki de artıları var bilmiyorum, ölçmüyoruz. Yani remote sırasında olmasına rağmen süreç böyle gerçekten yavaş yavaş ilerledi. Yani her aşamasında herkesin görüşü alındı. Defaten çevirdik durduk birkaç farklı yolu kafamızda, hatırlarsanız yani böyle olabilir şöyle olabilir diye, ve gerçekten herkesten feedback alındıktan sonra kararlar verildi ve hani şu an geldiğimiz noktada da bütün takımlar epey heyecanlı. Tabii ki bir sürü problemimizi çözdü bu. Eren, senin dediğin o baştaki, hani şu an benim takımda yüz yüze tanışmadığım 10 kişi var ürün takımında. Bunlardan zaten yani remote'a geçmeden önce zaten takımın neredeyse yarısı yine yeni gelmişti. Yeni yeni kaynaşıyorduk. Buna rağmen şu anda mesela böyle müthiş bir kaynaşma ve işte 3 takım kendi alanlarında epey heyecanlı bir başlangıç yapıyorlar aslında. Yani bir iki ilk sprinti daha bu cuma bitireceğiz.
Ya orada şey de çok değerli oldu. Çok özür dilerim Alper, buyur.
Sorun değil. Yok yok, sen söyle.
İşte Emre ile Eren'in dediği gibi Andaş bizi karşısına alıp tek tek ne düşünüyorsun, kimle çalışacağım, istersin istemezsin, sence nasıl olmalı gibi deyince yani oradan da bir sonuç çıktı ve yani hani ben daha çok farklı fikirlerimi söylemiştim Andaş'a ve onları da değerli bulup insanlarla özellikle RepUp'ta bile paylaştı. Yani bilmiyorum, tarif edemiyorum. Gerçekten o güzel bir adımdı yani hani. Şey de yapılabilirdi. Eren'le Andaş otururdu ve derdi ki bu iş böyle yapılacak. Çünkü biz böyle öğrendik. Çıktıları bu. Şimdi böyle yapıyoruz. Hayır, öyle denmedi. Ve böyle bir vakit, bir de böyle bir zamanda tek tek herkesle konuşulup ortaya bir sonuç çıktı ve bunun çıktısını gördük. Ve insanlar o yüzden de aynen Emre'nin dediği gibi kendi takımlarında şu an mutlu mesut bir şekilde devam. Yani en azından ben öyleyim. Herkesle bir sorun yok galiba. Bilmiyorum Emre. Devam ediyorlar. Eksiklerimiz var mı? Var. PM, tasarımcı. Ama süreç olduğu için, tabii ki böyle bir günde olmadı hiçbir şey. Süreç olduğu için bunlar da halledilecek ve daha hızlanacağız ve daha güzel olacak.
Bu arada bu da bir şeyi söyleyecektim. Bu bir kendisi de bir süreç yani. İlk defa yaptığımız bir şey değildi. Ama hep böyle yaptığımız işi iyileştirmenin yollarını arıyoruz diyoruz ya. Yine yaptığımız İşi iyileştirmenin bir yolu olarak takımları reorganize ediyoruz. Ama bu reorganizasyon sürecini de sürekli optimize ediyoruz. Bence burada da bir süre kullandıktan sonra gördüğümüz şeyler olacak. Kenara not alacağız. Ve bir sonra daha büyük olduğunda paraşüt ekibi tekrar bu organizasyonu yaparken eminim daha da iyi olacaktır.
Aynen. Yani zaten hep yola çıkarken de bu optimal değil, hiçbir zaman da olmayacak. Değişiklikler olursa göreceğiz yolda, bir değişiklikler olursa yolda görüp onları iyileştirmeye çalışacağız. Ya ben çok eski paraşüt çalışan olmadığım için ilk kez gördüm çünkü hani, ama benim çok hoşuma gitti yani. Fikrimin alınması, başka insanların fikirlerinin alınıp onların harmanından bir şeyler çıkması müthiş değerli diyebilirim. Eren bir şey yoksa ben bir şey değinmek istiyorum, bir şey demek istiyorum. Bir de bu süreçte abi hep yalnız bırakmadılar diyorum ya. Yani en üstte bizi yalnız bırakmadı. Şey işte yanlışsam düzeltin. Biz 3 şirketiz aslında ya şu an. Paraşüt, mikro ve zirve. Bizi bir gün topladılar böyle ve bizi bir gün toplanacağı karar verildi ve bize HR'ımız hani sorunuz varsa yazın, bu sorularınızı cevaplayalım dendi ve herkesin zaten ortak sorusu belliydi ama bu ortasında falan oldu pandeminin. Yeni de değil, çok eski de değil. Olması gerektiği zamanda oldu bence. Çok da güzel vakitte oldu. Herkesin kafasındaki şey işte işsiz kalacağız mı? Bundan sonra ne olacak? Gibiydi. Ve bence çok yararlı oldu. İşte yaklaşık 5-6 tane YK yönetim kurulundan insanlar çok açık bir şekilde şirketin durumunu, herkes kendi şirketin durumunu, bir de en üstteki çatı şirketlerinin durumunu anlattılar. Vizyonu anlattılar. Yani bütün şirketin, 3 şirketinde herkes çalışanlara katıldı. Bu da çok değerliydi bence. Yani böyle bir dönemde bizi karşılarına alıp ciddi ciddi sorularımızı cevaplamaları ve gelecek vizyonlarını anlatmaları, mevcut durumu anlatmaları çok değerli buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Bence de çok yerinde ihtiyaç olan bir şey yaptılar.
Ve orada zamanı da çok iyiydi abi. Evet, yani bugün yapmadılar mesela. Bir de birinci günde yapmadılar. Aynen. Güzel bir vakitte yaptılar.
Evet. Yo, yani güven veren ve
şey olurdu. Emre pardon lafını kestim.
Sorun değil abi.
Yani bilinmez bir dönemin içindeyiz ya. Bir sürü şey var böyle insanın kafasında. Birilerin çıkıp da hani böyle bir dönemin içinden geçtiğimizin farkındayız. Bu önlemleri alıyoruz. İşte şöyle bir durumdayız. Şunları bekliyoruz vesaire. Bunların paylaşılması o şeyi çok iyi minimize ediyor insanın kafasındaki endişeleri. Yani bu kafamdan geçirdiğim soruları benim için düşünen biri var demiş oluyorsun. Onu görmüş oluyorsun yani.
Şey yapabilirlerdi ama abi, mail yazıp
aynen
altına da imza atardı. Aynen, aynen. Gitti gitti. Onu yapmadılar yani. Yani o müthiş bir şey. Herkes önden, kamerasını açtı.
Önden soru formu paylaştılar ya. Bir 3 gün 4 gün önceydi. İşte sorularınızı yazın, hazırlayın.
Bir de üzerine live chat de vardı. Yani hani işte yönetim kurulu üyeleri konuşurken aynı zamanda insanlar istedikleri soruları ayrıca da sorabilirler ki soranlar da oldu. Hani 1,5 saat falan sürdü. Çok yani gerçekten transparan bir şekilde hani şirketin nakit durumundan, büyümesinden vesaireden hani çok belki rakam vermediler ama en azından resmi olduğu gibi paylaştılar. İnsanları rahatlattılar. Atıyorum işte bu devletin verdiği teşviklerden yararlanacağız mı, yararlanmayacağız mı tarzı şeyleri bile cevapladılar. Daha hedeflerinden bahsettiler işte bu hani bu korona bizi yavaşlatmayacak vesaire gibi geri bildirimlerde de bulundular. Çok bence açıktı. Transparan bir toplantıydı. Bence güzel oldu. Orada da hani yönetim kurulunu takdir etmek lazım. Son bir soru soracağım size. Şimdi paraşüt özelinde değil ama hani paraşüt için de değerlendirebilirsiniz bunu. Genel soru olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi 2 ay zorunlu olsa da remote'u yaşadınız. Bundan sonraki işlerinizde veya bundan sonra paraşütün geleceği için remote hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işte remote'a full geçiş yapılmalı mı? Siz full remote mu istersiniz? Yok eski düzen iyiydi, eski düzene mi gitmek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
Ya biraz burada bence hepimiz ayrı departman, yani işte ben developer'ım, Emre PM, Alper tasarımcı. O gözlem bakalım, genel mi konuşalım?
Kendiniz için ya, ben sizin için soruyorum.
Ya ben hemen başlayayım şey isterseniz. Şimdi remote böyle olmamalı yani. Şimdi bu pandemi var, sokağa çıkma yasağı var. Bunun dışında yaparsak eğer çok güzel bence. Ama İstanbul'da mı olmalıyız ya da dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilir miyim? Bu da bir yani asenkron konusu işte hani gibi söyleyebilirim. Fakat ben şundan yanayım. En azından haftada 1 ya da 2 gün uzaktan çalışmayı deneyebiliriz. Öyle diyebilirim. Ofise dönebiliriz fakat her şeyin tertemiz olması lazım bence. Mümkün olduğunca en geç bir dönemde.
Koronayı dönelim. Geçelim abi. Koronanın olmadığını varsayalım.
Pardon duymamışım. Koronanın olmadığı bir dönemde abi remote bence olabilir. Full olursa daha güzel olur. Full olamıyorsa da küçük belki 1 ya da 2 gün denenebilir diyorum kendi anıma.
Ben de remote devam etmek isterim açıkçası. Yani şöyle bir aklımdan geçiriyorum artıları ne diye. Yani neler sunabilir başka bu durumun kalıcı olması. Bir kere yani hep şehir merkezinde oturmaya çalışıyoruz ki trafikle çok derdimiz olmasın. Buna rağmen gerçekten böyle hani iyi durumda olmayan değerinin üzerinde paralar vermek zorunda kalıyoruz. Buna rağmen zaten yine yani en yakın oturan 60-70 dakika belki yol gitmek, gidiş geliş hesap ediyorum. Gidip gelmek zorunda kalıyor. Hani hem bu zamanı kazanıyor olmak, istediğin mahallede, ilçede yaşayabilecek olmak gibi avantajları var. Şehir değiştirmeyi düşünmesen bile. Bir de tabii ama hani bunun yanına şeyi koyardım. Aynı bu şekilde devam edeceksek şimdi hep bundan bahsettik. Paraşüt kültürü, ailesi, beraber çalışmayı çok sevmek. Yani istediğimde ofise gidebilme lüksüm olsun isterdim. Yani bana daimi bir masa, abi sen burada çalışıyorsun demeseler de hani gittiğimde ortak bir alanda çalışmak zorunda da olacak olsam ne bileyim haftanın bir gününü, 2 gününü ofiste geçirip kalanlarını remote bir düzende ilerletmeyi tercih ederdim bu 2 ayın sonunda.
Yani şey ideal bir senaryo olurdu. Bu salgın bittiğini varsayıyoruz ya. Her şey normal çalışıyoruz. Yani işini remote yapıyorsun. Ama sosyalleşebiliyorsun bir yandan da. Gerçekten düşününce
aynen.
İyi bir senaryo. Şu an mesela o kadar net değerlendiremiyorum kafamda. O kadar böyle remote çalışma ve izolasyon iç içe geçti ki şey ayrı ayrı değerlendirmem çok mümkün değil. Ama böyle bir yandan şeyin hayalini kuruyorum. Bir işte yaz geldi, dışarı çıkıyoruz beraber böyle toplaşıp bira içtiğimiz, işte bir şeyler film izlediğimiz vesaire o şeyleri hayal ediyorum. Ona geri dönmek. Gerçi sorunum çok bir şey. Hani remote çalışmaya devam eder misin diye soruyorsun. Ben
ya bu yakın oturuyor, o yüzden öyle konuşuyor abi.
Efendim?
Sen yakın oturuyorsun, öyle konuşuyorsun diyorum.
Ya şey, remote çalışmanın da bu arada bayağı bir dezavantajı da var. Emre'nin söylediği böyle şey avantajlar var. Oturduğun yerin önemsizleşmesi vesaire gibi. Çok uzakta bir yerde oturan bir insanı eğer iyi bir ilişki kurabileceksek, işte bizim ona, onun kariyerine, onun işte yaptığı işte paraşüte katkısı olabilecekse, nerede olursa olsun mesela çalışma fırsatımız olmuş olacak. Böyle avantajları müthiş, ama bir yandan da o bu konuşmanın en başında dediğim o bir hafif bir anksiyeteye sebep oluyor olması durumu da benim kafamı kurcalıyor biraz. Çünkü hani video kameraya karşı konuşuyorsun. Beni şey yapıyor, rahatsız ediyor biraz. Sonra işte iletişimin çok büyük bir kısmı mesela kelimelerle olmuyor aslında. Bu beden dili vesaire. Bunlar mesela kafamı kurcalıyor. Bunların yokluğu bizi uzun dönemde nasıl etkiler? Şu an sadece 2 ay, 2,5 ay oldu. Bunları bir yandan düşünüyorum. Bir şeyler kaybeder miyiz diye. Ama bunları bir kenara bırakınca tabii ki insanın evinden çalışıyor olması, o çalışma ortamını kurmuş olması, yolculuğa ayırdığımız vakti kendi evine, kendisine ayırıyor olması.
Şimdi pandemiden bağımsız düşünüyoruz ya, pandemi olmayınca iş görüşmesini dışarıda da yapabilirsin, ofiste de yapabilirsin. Yani hani pandemi var diye böyle yapıyorsun.
Şu an ayıramıyorum ama kafamda. Yani benim için remote çalışmak sosyal izolasyonla beraber geliyor. Yani remote çalışınca tek başıma kalacakmışım gibi hissediyorum. Bu biraz bu süreç bitip de sosyalleşerek uzaktan çalışmaya devam edersek herhalde aşarım bundan.
Ya herhalde en büyük challenge'lardan biri şey olurdu. Yani takımın bir kısmının remote, bir kısmının, hep konuştuğumuz bir konu ya bu. Bir kısmının ofiste olmasında belki bazı ara çözümler, yani bu işte Basecamp ekibinin yaptığı podcastlerinde söyledikleri bir çözüm vardı. Yani 3 kişi ofiste, 4 kişi remote'sa ve 7 kişi bir araya gelecekse ofiste olanların da her biri kendi hesaplarından Zoom'a bağlanıp ayrı ayrı bağlansınlar. Yoksa üçü bir toplantı odasına girdiğinde bambaşka bir iletişim dönmeye başlıyor diye. Hani bu aklıma gelen bir örnek. Bir sürü farklı tabii boyutu olur onun, ama hani kişisel olarak ben açıkçası tabii ki remote'da devam edebilmeyi, yine de bir paraşüt ofisinin olmasını arzu ederdim. Göreceğiz.
Ya ben de açıkçası yani remote'a çok daha pozitif bakıyorum şu anda. Ya ofis ortamındaki o hani sosyal ortam, arkadaşlık ilişkileri vesaire gerçekten remote'la olmaz. Onu da hani belirtmek lazım. Fakat hani şey modeli, atıyorum haftanın birkaç günü ofiste, birkaç günü herkesin remote olduğu bir model bence çok çekici olabilir. Yani bu arada hani haftanın bir günü, iki günü remote yapın deyip herkesin farklı günlerde remote yaptığındansa, aslında haftanın sallıyorum ilk 3 günü ofis, son 2 günü remote dediğimiz bir düzen bence çalışabilir gibi geliyor.
Tabii biz şey düşünüyoruz, yani hani şu an şirketin durumundan ötürü yarın bir daha işte hibe alıp şunu, yani devlet bir şey olursa bunların hiçbiri olamıyor ne yazık ki gibi bir durum var galiba.
Şey diyorsun, şey, teknoparkı diyorsun.
Aynen, teknopark ya da aynen onun
ya, tabii teknopark şey olursa olunca, bütün dinamikleri değiştirir de şu an bayağı varsayımsal konuşmalar yapıyoruz zaten. Yani teknoparkın olmadığı ve koronanın olmadığı vesaire.
Ya bir günde gitmek gelmek de çok güzel olmuyor. Ya hep ya hiç, biraz benim kafamda olan da yani hani.
Bence cuma ofis, geri kalanlar ev.
Olur bak, o güzel, evet. Tam da cuma ofis.
Herkesin aynı anda umut olması önemli ama yani. Eğer 3 kişi ofiste, 2 kişi remote olursa o daha büyük bir bariyere de sebep olabilir.
Evet, evet.
Ki vardı yani. Ya mesela orada... Gülsen markete gittiğinde, evet, Remote çalışıyor. Daniel mesela tasarım ekibinde epey bir süre remote çalışmıştı. Onlara çok büyük zorluk oluyordu. Şimdi onların yaşadığı pek çok sorunu birinci elden görmüş olduğumuz için
şu an onlar çok mutlu.
Gülsen direkt şey dedi ya, herkes remote olduktan sonra verimliliğim inanılmaz arttı dedi. Yani herkes de aynı standart, yani herkes standart bir deneyim yaşamaya başladı dedi. Daha öncesinde çok kopuyordum dedi. Yani hani ofiste illaki ister istemez yani oturduğun insanla hani muhabbet edersen muhabbet ediyorsun ama diğer tarafta işte konuşuyorsun. Ve bazı şeyler ilerliyor. Şimdi uzakta olan kişi için bu sorun yaratıyordu. Herkesin aynı uzaklıkta olması gerçekten bir farklılık yaratmıştı yani Gülsen deneyiminde. Kendi dediğine göre.
Şey de enteresan bir durum değil mi? Şimdi herkesin ofiste olduğu senaryoda bazen böyle ekstra konsantrasyona ihtiyacı olanlar diyor ki ben mesela bugün remote çalışacağım diyor. Ve yani remote çalışarak verimliliğini arttırıyor. Hepimizin remote olduğu durumda ofise gidip mesela sen verimliliğini arttırmak istiyorsun. Evde konsantre olamıyorsun. Ofise gidiyorsun. Bu sefer ofise giden birkaç kişi remote olanların performansını indirmiş oluyor. Böyle, o yüzden herkesin aslında aynı şeyi yapıyor olması herhalde kilit bir şey. Bir programa oturtulması, haftanın şu günleri remote, şu günler ofisteyiz. Herhalde en iyi senaryo olur.
Diyelim ve o zaman kapatalım. Deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.